Ayrım 13.
İlk ağızda bir gömütlük. Gömüt taşları yosun tutmuş, ağaçları çürümüştü. Yeni eşilmiş çocuk gömütleri, başları poşulu gelin gömütleri birbirine ulanıp gidiyordu. Bunlar bu yıl ölenler hoca diyor altı parmak. Şu gelinler çocuk düşürdü muhakkak. Ya çocuk düşürürken ya doğururken öldüler. Köylü milleti kötü çoğalır hoca. Ölmese nereye sığar bu kadar insan? Öteki gün dediğim 2 ay oluyor. Mübaşir Cemal Efendi geldi. Muhtarın orada ne anlattı biliyor musun hoca? Gavurlarda bir bilgin söylemiş. Cahil milletlerin karıları doğurgan olur. Bunu biz de bilirdik ama böyle değil. Biz yoksulun çocuğu çok olur derdik. Oysa cahilin çocuğu çok olurmuş. Sen diyeceksin ki ikisinin arasında fark yok. Ha Ali Hoca, ha Hoca Ali. Vallahi doğru. Çocuk bolluğundan kurtulmak için varsıl olmalı. Okuma yazma bellemeli insan. Bir de var ki herkes okur yazar olursa o zaman da asker durumu tehlikeye düşer. Madem yoksulluk azaldıkça, okuma ilerledikçe çocuk az oluyor, asker de az olur. Bir de bakmışın Türk'ün ordusu tükenivermiş. Bu da iyi değil. Herhal bunun için yeni parti yoksulluğu artırıyor. Okul işini de gevşetti. Okuma okuma ama o kadar değil. Bakarsın bir harp olur, elde cepheye sürecek asker yok. Çok kötü olur hoca. Çamur içinde sokaklar. Borçlu gibi başını eğmiş evler. Kiminin önünde, kiminin ardında gübrelikler. Yeni atılmış gübrelerin üstünde eşinen tavuklar. Kapıların önüne bel vermiş, yavan yalla besli cılız köpekler. Yabancıdan kaçmayan, örtünmeyen, yüzleri uzayıp gitmiş kadınlar. Kadınlar çocuklarına bağırıyor. Yüzleri sakallı adamlar duvar diplerinde tesbih çekiyor. Damalının öğretmeni atın üstünde. Adem'in bıraktığı yerde kalmış, öyle kalmışlar. Yüzlerinde bir bönlük, bir hamlık diyor, düşünüyor. Örgülü saçları belini döven 13 yaşında bir kızın önünde 4 hayvan. Bir dana belki 15 gün önce ahırda sıvı pisliğin üstüne yatmış, öylece kurumuş. Pislik çakıldak olmuş, çakıldak sert kemik gibi. Dananın derisini sıkıyor. Öküzler, inekler ömürlerinde tımar tarak görmemişe benziyor. Birbirini yalayıp tüylerini parlatmışlar. Altı parmak, bu çiftçinin de kursağı yokmuş be hoca. İnsan bir süpürür hiç olmazsa ya da karıya söyler süpürtür. Eskiden bu köy sofu bir köydü. Okumuşu arabiyet bileni çoğuydu. Öyle adamlar vardı, her biri bir deryaydı. Bir adam ortalarını aldılar mı sabah ederlerdi. Ta 3000 yıl önceden ses verirlerdi. Yani onlar konuşurken adamın içine öyle doğardı ki bu dürzüler hani senin çocuklara belli ettiğin o mağara devrinde yaşıyorlar tam. Ben sevmem bu molla takımını hoca. Hükümet bana yetki versin. Oğlum altı parmak yap şunların işlemini. Vallahi kendi elimle yaparım. Sebebini sorarsan milletin iştahını tıkayan bunlardır hoca. Yani insanı dünyaya geldiğine pişman ederler. Öte dünyada yanacaksın, donacaksın. Ulan ha biraz tatlı konuşun. Yanacaksam yanacağım sana ne? En çok kızdığım sakal. Ulan sakal dediğin yaşlı adama yaraşır. Hem de ağarmış olacak. Ağarmadan sakal bırakmak olmaz yahu. Yakışık almaz. Alt parmak böyle anlatıyor. Kendini 2-3 adam yerine koyup 2-3 türlü konuşmalar da yapıyor. Bu ben çok akıllı bir adamımdır hoca. Ama ne fayda. Yerine düşmemişim. Köylük yerde zekam telef oluyor. Kuvvetin olacak da makine fen üzerinde çalışıp icat çıkaracaksın. Gönlüme kalsa ben hiç vaaz dinlemem. Ama durutmuyor dürzüler. Bir hafta gitmesem laf dokandırıyorlar. Neredeydin? Karının koynunda uyuya mı kaldım? Anayın dinine kaldım alçak. Gelirim gelmem sana ne? Altı parmak eşeğin üstünden yalan bir öfkeyle tükürdü. Sonra öğretmene doğru gülümsedi. Birden bir gölgenin yürüyüp geldiğini gördü birden. Gökyüzüne baktı. Kara bir bulutun gölgesiydi bu. Kara bulut çok yüksekti. Dumlu tepesini aşmış çıplak topraklar üstünden geçerek Acıgöl yanlarına gidiyor. Kara, koyu, kurum renginde bir bulut. Kara bulutun gün vuran yerleri akçelik gibi parlıyor havada. Çok yükseklerden geçtiği için neyin nesi olduğu seçilmiyor. Gördün ya bulutu hoca dedi altı parmak. Kuş herhalde bunlar dedi öğretmen. Acayip ne kuş olabilir bu sıra? Göçmen kuşlar olamaz mı? Onlar güneye gider hoca bunlar kuzeye gidiyor. Acıgöl yanlarında ne işi var göçmen kuşların soğukta? O da doğru dedi öğretmen. Başını kaldırıp yükseklerden giden buluta bir daha baktı. Turna desen değil, karga desen değil, acayip. Ben bu soykaları 2-3 yıla bir görürüm hoca. Böyle yüksekten yüksekten geçip giderler. Kah bu yana, kah şu yana. Ama uğur mudur, şer midir, yoksam şerbela mıdır bilemem. Zekam her şeye cevap verdiği halde bu kara bulutu bilemem. Çünkü çok yukarıdan uçar. Uğurlu kuşsa buluttakiler talihimizin yokluğuna kanıt. Hep yukarıdan giderler hocam. Bize gölgelerini dökerler. Ortaköy'den sonra çit çevrili harımların arasından geçiyorlar. Çitler eğri büğrü. Bazı harımlarda kocamış meyve ağaçları var. Dalları birbirine girmiş, budanmamış ağaçlar. kiminde ökse, kiminde al kurdu keseleri. Enayilik bu köye dedelerinden mirastır hoca. Şu toprakları görüyorsun, ne kadın topraklar değil mi? Orta köyün adamları arpa ekerler. Dürzü, biraz kıçını sık da buğday ek, fasulye ek. Ek daha bir şeyler, yeni şeyler icat et. Şu tarlaların haline bak. Hala geçen yılın anızıyla yatıyor. Ulan ben bu tarlayı ekini biçer biçmez aktarmaz mıyım? İkileyip irmik halvası gibi yapmaz mıyım? Bu topraklar bizim olacak. Ah, sen bizim köyü beğenmiyorsun ama köylerin maraşalıdır. Bunlar arazi değeri bilmez hoca. Dedim ya, enayilik dedelerinden mirastır. Bu köyün üstünde Alıçlı'nın kır tarlaları var. Kır tarlalar eskiden bunlarınmış. Bilirsin, Alıçlı çiftliktir. Yani beylik. Alıçlı'nın beyi bu köyün dürzülerini tavlayıp tarlaları kapmış. İnsan ekmek yediği tarlayı kaptırır mı? O toprak sana ekmek veriyor. Hoca yahu, hep ben konuşuyorum, biraz da sen konuş. Bak, ekmek dedim de aklıma geldi. Şu derede bir pınar vardır. Başında hayvanlara torba takalım, ekmek yiyelim. Bu pınar bizim yolcuların durak yeridir. Köylerde yağın kayman bol olduğu zaman da burada katmer yemek adetmiş. Onun için buraya katmer pınarı demişler. Ama şimdi nerede? Bu bakımsız hayvanlarda süt ne gezer ki yağ kaymak olsun? İkincisi, otlakiye kalmadı hoca. Millet meraları boyuna tarla yapıyor. Mübaşir Cemal Efendi'nin lafını boşa nakletmedim sana. Yoksulluk ile cahillik sebebine doğum çok olunca tarla yetmiyor. Tarla yetmeyince otlakiye kalmıyor. Otlakiye kalmayınca yağ kaymak olmuyor. Yağ kaymak olmayınca katmer yenmiyor. Bu pınara bu at gitmiyor. Buraya yeni bir at koymalı. Soğan kumpir pınarı. Of of, az kaldı. Şimdi soğan kumpir pınarı gözükür. Dediğim gibi, orada biraz eğleşir, sonra gene daha deriz. Akşamüstü ilçeye kavuşuruz hayırlısıyla. Senin ifade yarın biterse öbür gün döneriz. Nereden biliyorsun hemen böyle olacak? Senin işin apaçık hocam. Öyle diyelim, öyle olsun. 28. Vardılar Yeşil Ova'ya. Hayvanları Ferhat'ın hana bağladılar. İki yataklı bir oda ayırttılar. Altı parmak Ali hayvanlarla uğraşırken öğretmen yüzünü yıkadı. Gidip bir de saçlarımı toplatayım dedi. Altı parmak, saçların yürümüş hoca dedi. Git toplat. Damalının öğretmeni olduğunu göster dürzülere. Yanlarına tertemiz var. Hayvanlar için tasalanma. İşim ne? Ben bakarım. Sonra Ferhat'ın yanına oturur beklerim. Ara sıra inince berber Kemal'e giderdi. Kemal bir gelişten bir gelişi adını unutur, bir daha sormaz, hep hoca diye çağırırdı. Dükkanı işlekti. Halktan da, memurdan da müşterisi vardı. Köy öğretmenleri ona gelirdi. Hal hatır sormayı, gönül almayı bilirdi. Yakın köylerin birindendi. Askerde generali tıraş etmiş. Dükkanı yokuşa varmadan Ferhat'ın hanın yanında daracık bir yerdi. Damalının öğretmeni oturmadan aynada yüzü sabunlu adamı tanıdı. Merhaba hocam diye o yana vardı. Milli Eğitim memuru Orhan Bey'di. Orhan Bey tıraş önlüğünün altından elini çıkarıp uzattı. Kısaca hoş geldin dedi. Eli yüzü soğuk. Yüzünden hayıflanmalar, yazıklanmalar okunuyor. Damalının öğretmeni bu soğuk yüzden hoşlanmadı. Peyke'ye oturdu. Kemal merhaba dedi. Tesbih çeken yaşlılar ellerini göğüslerine götürüp merhaba dedi. Orhan Bey kafayı alaburus yaptırıyor. Kaykıldıkça kalın ensesinde katlar beliriyor. Yağlı bir adam. Esmer yüzü yuvarlak. Bıyıklarına izin vermiş. Bursan burulacak. Tıraşa bıyığa önem veren bir adam. Belki 20 yıldır burada. Öğretmenlik, gezicilik yaptı. 10 yıldır da Milli Eğitim memuru. Nice zamandır sınıf okutmuyor. Öğretmenliğin çilesinden iyice uzaklaştın. Saçlarında iki tel ak yok. Kavga gürültü şöyle dursun, dırıltı bile çıkarmaz günlük yaşamında. Halim Selim rahat bir adam. Kadıdan, kaymakamdan, partiden, fırıncıdan, bakkaldan, tüccardan hep hoşnut. Dünya yanmış yıkılmış bana ne der. Göbeği yıldan yıla büyür. Damalı öğretmeniyle Orhan Bey aynada bir iki kez göz göze geldiler. Damalı öğretmeninin başına ince bir ağrı girdi. Yarasını göstermemek için şapkasını çıkarmamıştı. İnce paydosu sırtında. Kapı aralık duruyor. İçeride soba yanmıyor. Ortalığa akşam ayazı çöküyor. Orhan Bey'in tıraşı bitti. Damalı öğretmeni ayağa kalktı. Hocam, akşam çıkar mısınız? Konuşabilir miyiz? Akşam kulübe gelirim ama yarın konuşalım. Kulüpte açılacak konu değil senin konu. O konu hakkında değil hocam. Azıcık hoşbeş edebilir miyiz demek istedim. Kaplama dişleri kinayeli parladı. Hay hay dedi. Hay hay, emrinizdeyim. Ne zaman arz ederseniz efendim. Tıraşınız olduktan sonra nerede emrederseniz konuşuruz, tavla atarız, hay hay. Damalı öğretmeni bozuldu. Özür dilerim, tavla oynamaya hacet kalmadan beni arz ettiniz. Yarın dairenize gelirim, şimdi güle güle. Orhan Bey bozulmuştu, çıktı gitti, koltuk boş duruyor. Kemal, sıra hanginizdeyse buyurun emmiler. Adamlar, biz olmayacağız delikanlı buyursun. Pardesü'yü şapkayı çıkardı, geçip koltuğa oturdu. Başında bir tutam pamuk duruyor, yüzü sararıp gitti. Gözleri iyice çukura çekilmiş. Aynadaki köy öğretmenini beğenmiyor. Bu yüz iyice bir bakılmak ister diyor kendi kendine. Biz bu yüzü çok savsakladık. Öyle de bir ağlamak geliyordu ki içinden. Kemal pamuğu kurcaladı. Yara var galiba. Yara var ustam, dikkatli kaldır. Peykede oturan yaşlılardan biri damalı öğretmenini biraz dinledikten sonra babam ben de köylüyüm dedi. Buraya Düzülce'den geldik. Bir demirci oğlum var, onunla birlikte geldik. Oğluma Veli Usta derler. Düzülce'de savaş etti, bıraktı geldi sonunda. Onun için ben köylük yerini bilirim, edepsiz çoktur. Adamı gizli gizli ısırırlar. Tabii beş parmağın beşi bir değil, edepsiz kasabalarda da çoktur. Bak şu Orhan Bey'in yaptığını. Güzel güzel varıp hocam dedin, seni kendine meher görmedi. On adım öteden başlayacaktın temennaya ama Allah büyüksünenleri sevmez, hiç aldırma. Damalı öğretmeni, birdenbire başka söz bulamadım, hoşbeş dedim, fena söz mü? Köyden gelmişim, bu kadar zamandır inmemişim. Başımdan işler geçmiş, pusuya düşürülmüşüm. Konuşmak, görüşmek, derdimi anlatmak isterim. Hiç olmazsa bir geçmiş olsun de ne olursun. Neyse, bırakalım beyi kendi haline. Köy öğretmenlerini horlasın bakalım. Hiç bile horlayamaz dedi Veli Usta'nın babası. Bir insanın öteki insanı horlamaya hakkı yoktur. Horladı değil mi etti? Adam olana senin verdiğin cevap yeter. Kemal Usta, yüzünü alacak mıyım hocam? Yok istemez, yarın kendim alırım. Tıraş bitti. Kemal, ben de dükkanı kapatacağım, beraber çıkarız dedi. Beraber çıktılar. Hemen hana girdi. Altı parmak Ferhat'la konuşuyor. Salonda başka köylüler var. Tarla mahkemesine, evlenme işlemine, tanıklığa gelmişler. Hancı Ferhat köşedeki masaya abanmış. Ardındaki duvarda bir kilim asılı. Yeşil gözleri Rumeli göçmenlerininki gibi kederli, titrek titrek bakıyor. Hayvanları yemledin mi? Yemledim, yemledim dedi altı parmak. Öyleyse gidip kendi çaremize bakalım. Daha erken değil mi? Lokanta da yemek kalmaz. Lokantaya ne gerek? Azığımız var nasıl olsa. Şuraya oturup yiyiverelim. Gene yeriz. Bu akşam lokantada yiyelim de. Beni elin içine sürme, üstüm başım iyi değil. Ayağımda altı okka çarık. Kalk dendi mi kalkarsın, inatlaşmazsın. Ferhat kalk dedi, üsteletip durma. Yoktur bir ziyan ayağında çarık olmayla. Öğretmen hancıya bakıp güldü. Çıktılar. Kahveler lüks lambalarını yakmış. Üzerinde şehir kulübü yazılan yerin perdeleri inmiş. Şehir kulübü yazısının yanında ayrı bir yazı, kahveden vuran ışığın yardımıyla okunuyordu. Üye olmayanlar giremez. Aman fazla dolaşmayalım hoca. Bir an önce tenha bir yere sokulup karnımızı doyuralım, sonra yatalım. Yoldan geldik, yorgunuz. Pek yorulmadık canım. Yiğit, türküsü bile var. Aman beyler, yoldan geldim, yorgunum. Atiye de hanımın saçlarına vurgunum. Yorgun olunmaz mı hiç? Hayvan silkeler adamı. Hayvan yürümekten daha beter yorar. Geceler uzun dinleniriz. Daireler dokuzda açılır. Kulübün önündeki yol boyunca gidip geldiler. Aşağıda Yunus Bey'in yeni apartmanı var. Önünde küçük bir opel duruyor. Apartmanın geniş pencerelerinde tül perdeler asılı. Aydınlık odalarında saçları kısa kesilmiş kadınlar görünüyor. Kadınlar geziniyor. Arada bir kulübün kapısı açılıyor. Memurlar çıkıp yemeğe gidiyor. İçeriden tavla şakırtıları geliyor. Belki Orhan Bey birini daha mars ediyor, belki kendisi mars oluyor. Aşçı Mehmet'in oraya girdiler. Arzuhalcı Emin Efendi ile madenci Şükrü, bir de başgedikli İbrahim, dip köşedeki masayı tutmuş kafa çekiyorlar. Burcu burcu kebap kokusu içeriği doldurmuş. Aşçı Mehmet yeni müşterilere buyur çekti. Çırak geldi, masayı sildi, çatal kaşık getirdi. Önce birer çorba dedi damalı öğretmeni. Sonra birer buçuk porsiyon şiş, çırağa göz kırptı. Bir de kiloluk rakı. Alt parmak hep yere baktığı için öğretmenin göz kırptığını görmedi. Rakı sözünü duyar duymaz koluna yapıştı. Yahu hoca, rakıyı ne edeceksin? Vallahi kalkar giderim. Hem den kilo. Parayı çaydan mı topluyorsun? Fazla konuşma bakalım. Yahu muhtar seni bana teslim etmedi mi? Hastadan bu kadar rakı içer mi? Çorbalar geldi. Bilir gibi söylüyor. Rakının altında çorba iyi gider. Sonra kebap rakı. Tam Atatürk'ün yemeği. Arzuhalcı Emin bağırdı. Atıyorsun hoca. Atatürk leblebisiyle içerdi. Başka şey bulundurmaz mıydı yanında? Bulundururdu ama onun sofrasına sırf meze yemeğe oturanlar vardı. Onlar için bulundururdu. Arzuhalcı Emin'le arkadaşları ikindiden oturmuş kafayı bulmuşlardı iyice. Atatürk'ün sofrasında yılanın ödünden kuşun sütüne her şey bulunurdu. Zevk sahibiydi rahmetli. Zevk sahibiydi ama kendisi yemezdi. Kebaplar geldi. Şişeyi de getir bizim. Çırak önceden getirdiği su şişesini aldı. Yerine dolu bir yeni rakı şişesi getirdi. Şişenin ağzı kapalı değildi. Altı parmak tuz yumurtluyor. Çok koydun, çok koydun. Damalı öğretmeni gülüyor. Çek bakalım. Köye varınca altı parmak benden çok içti diyeceğim. Vallahi korkarsam. Ondan değil de ben bu zıkkımı daha hiç içmedim. Kim bilir ne kadar pahalı diyorlar. İkide bir zam gelip duruyor fiyatını. Şerefine. Altı parmak yüzünü önceden buruşturarak, ağzını önceden büzerek dikti. Ulan bu su be dedi. Tuh, ben de Irak'ı sandım. Yahu ne zaman tembih ettin de yaptılar bu numarayı? Arzu Halce Emin hala Atatürk'ün sofrasını anlatıyor. Madenci Şükrü bir hafta önceki İstanbul gezisinde yatıp kalktığı karıları sayıp döküyordu. Başkedikli hala çekiyor. Eski müşteriler gidiyor, yenileri geliyor. Bazıları da küçük abone defterine yediklerini yazıyor. Az sonra madenci Şükrü cıvımaya başladı. Şimdi hep beraber kulübe gideceğiz. Bacak bacak üstüne atacağız. Bugün 5 banknot giriş parası verdim. 2,5 banknot da aylık 7,5. Kulübe üye oldum, beraber gideceğiz. Benim konuğum olacaksın. Bize birer tatlı. Bu yemeklerin tabağı kaç kuruş hoca? Bugün berber aynasında kendime baktım da korktum. Biraz beslenelim. Tatlılar geldi. Senin benzini ben de beğenmiyorum. Buraya kadar gelmişken bir de doktora görün. Ya da bir kamyona atlayıp Denizli'ye, Burdur'a var. Röntgene gir. İyi dedin, yarın gideyim. Kendine iyi bak hoca. Canın kıymetini bil. Yarın evlendiğin zaman hallerin harap olur. Zaten bu halinle evlensen 2 aya kalmaz verem olursun. Karı kız mı adamın iliğini sorar, haberin olmaz. Madenci Şükrü kulübe kulübe diye bağırıyor. Beraber kulübe. İyice cıvımıştı. Hesabı verip çıktılar. Altı parmak biz dost doğru yatağa hoca dedi. 29. İlçedeki beyler. Güneş 3 adam boyu yükselmiş. Saat 8.30. Merkez İlkokulu'nda 1. ders zili çaldı. Öğretmenler öğrencileri içeri aldı. Sınıflardan toplu çocuk sesleri gelmeye başladı. Toptan sağ ol çektiler, sonra Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, sonra da değirmen damlarındaki gibi bir uğultu gidiyor. Orhan Bey kağıtlarla dosyalarla uğraşıyor. Milli Eğitim Memuru'nun dairesi Merkez İlkokulu'nun bir köşesinde. Damalı öğretmeni sandalyede oturdu kaldı, canı sıkılıyor. Hocam benimle ne zaman ilgileneceksiniz? Orhan Bey bakıp, ya sabirin çekti. Patlatma adamı be kardeşim, görüyorsun işten kafamı kaldıramıyorum. Şurayı bir düzene sokayım, seninle de meşgul olurum. Öf, gördün mü karıştı kafam. Tuh, neye yaradı şimdi? Neyse. Kalsın da senin işi konuşalım. Bak arkadaşım, ben soruşturdum. Önce şunu söylemeye mecburum. Sen çok aksi bir adamsın. Yahu, insan şöyle bir yöntemiyle konuşur. Dün baktım, berberin orada benimle hoşbeş etmeye kalktın. İnsan sınırını bilmeli kardeşim. Biz senin gibiyken kendimizden 2 yıl kademeli arkadaşın yanına önü düğmesiz varamazdık. Size bakıyorum, vallahi meslek namına üzülüyorum. Bakın şimdi bile benim ceketim düğmeli, sizinki düğmesiz. Nasıl iştir anlamıyorum. Neyse, köyde işleri yanlış tutmuşsunuz. Her şeyi araştırdım. Köyün eşrafı arasına nifak sokmuşsunuz. Taraf tutmuşsunuz. Evet, ben de biliyorum, 6 yıl gezicilik yaptım. Köylerimizde bir takım anlaşmazlıklar vardır. Ama sizin gibi aydın bir adamı bu anlaşmazlıklara karışmaması lazım. Esas olan her iki tarafla da hoş geçirmektir. Bakarsın o gelir şunu söyler, öteki gelir bunu söyler. Sana düşen iki yanı idare etmek, yani tarafsız olmaktır. Fakat maalesef size enstitüler de bunları belletmediler. Bir adamın hayatta başarılı olabilmesi için her sakala göre tarak vurmayı bilmesi şarttır. Her sakala göre tarak ya da her nabza göre şerbet. Bu bakımdan... Damalı öğretmeninin başına gene bir ağrı girdi. Ne biçim konuşuyor bu adam? Türkiye'de ulusal uyanışı biz bunlarla mı başaracağız? Kendini tutamadı. Hocam, bize genelge üstüne genelge yolluyorsunuz. Dağdaki çoban, köydeki kezban okuyacak. Yoksa bunları bizim başımızı köylüyle belaya sokmak için mi yapıyorsunuz? Bu olayda benim bir suçum, Duran'ı adındaki zorbanın 3 yıldır okul kaçağı kızını okula almaktır. Bunu yapmadan dürüstlüğümü ötekilere nasıl gösterebilirim? Orhan Bey yeni öğretmenlerin bu türlü konuşmalarına alışamamıştı. Gene kızdı. Bak yahu, bak yahu. Bu ne ağız, bu ne tavır yahu. Arkadaş, lütfen biraz hesaplı konuş. Bunun hesapsızlık neresinde? Diyorsunuz, diyorsunuz, şöyle konuş, böyle konuş. Konuşma tarzıma takılacağınıza dediklerime karşılık verin siz. Zannedersem o mevkide şimdi sen varsın, cevap vermek sana düşer. Bir kez sen bizim gönderdiğimiz genelgelerin ruhunu anlamamışsın. Onlar Burdur'dan geliyor. Burdur'a da Ankara'dan. Onların bugünkü Türkiye realitesiyle ilgisi yok. Onlar edebiyat. Dağdaki çobanı, köydeki kezbanı okutamazsın arkadaş. Okutmak istersen başın belaya girer. Dağdaki çoban okutmanın sayılmayacak kadar sakıncası vardır. Genelge yazarları bunları göremez. Bunlar yerinde tetkik edilerek anlaşılır. Tetkik de öğretmene düşer. Tetkik eder, ona göre davranışını ayarlar. Baktın ki Duran'la kızını okuldan kaçırmış, senin zamanında mı kaçırmış? Yok. Öyleyse bırak yakasını. Sana ait olmayan belaya ne karışıyorsun? Seninki düpedüz sarıcı arının ocağına çöp dürtmek. Peki hocam, anladım. Siz beni anlamayacaksınız. Sözün sonucunu söyleyin. Ben derdimi bu işlerin soruşturmasını yapacak kimseye anlatırım. İş savcılığa da yansıdı sanırım. Muhtar bir hafta önce tuttuğu tutanağı getirip verdi. Ben umardım ki olayı duyar duymaz siz de bir şeyler yapasınız. Hiç olmazsa bir şişe ilaçla bir paket pamuk gönderesiniz. Ben orada kendi keyfim için dövülmedim. Romantik laflar bunlar. Sana sözün sonucunu söylüyorum. Kaymakamla da konuştum. Damalı da kalmana uygun bulmuyorum. Durum bilahare yolların çamuru kuruyunca yerin incelenip ayrıntılı olarak valiliğe arz edilecektir. Şimdilik Irıpça bucağına bağlı Ali Bey köyünde çalışacaksınız. Konu parti tarafından ele alınmıştır. Bir an önce naklinizi yapın. Bizi arada koymayın. Daha mesleğin başında sayılırsınız. İnşallah bu size ders olur. Bundan sonraki davranışınızı daha iyi düzenlersiniz. Hadi güle güle. Başı bir döndü. Eli ayağı titriyor, tavanda dönüyor. Orhan Bey'in kadife paltosunu astığı askılık, askılığın solundaki ayna, aynadaki dolaplar, pencereler, pencerelerde yığılı kitaplar, kitaplarda kitaplar, çiçek saksıları, çiçekler, örümcekler dönüyor. Dünya fıldır fıldır dönüyor. Orhan Bey'in tarih kitaplarından kaçıp gelmiş bir ortaçağ heykeli gibi masanın başında lök lök oturuyor. Cinli cevizin dibine masa sandalye çıkarıp oturmuşlar. Birkaç kişi tavla oynuyor. Ferhat'ın hana kadar çıkmadan orada bir çay içmeyi düşündü. Kahveciye çay söyledi. Yüreği harp harp vuruyor hala. Doluya koyuyor almıyor, boşa koyuyor dolmuyor. İşleri dipsiz kile, boş ambar. Kaymakama gitmeli, bir de onunla konuşmalı. Peki, o da Orhan Bey gibi bütün umutlarını boşa çıkarırsa? Belki Orhan Bey'i böyle doldurup hazırlayan onlar. Onlar. Kim onlar? Kaymakam, Yunus Bey. Durağan'ın çalımına bakarsan Yunus Bey'in borusu sanıldığından da daha çok ötüyor. Bir santim sorumu olmayanların işleri nasıl düzelmesi hale getirdiğini görüyor. Ama kaymakamın sorumu var. Yeni düşüncelerin serpilip boy attığı zamanda yetişti. Omuzlarındaki yükün anlamını bilir. Belki ufak tefek etkilerin dışında kalır. Ayaklarını sandalyenin çıtasına koymuş, yükselen dizler üstüne kapanmıştı. Elleri çenesinde. Dirilmiş bir düşünen adamdı. İçi durmadan çalkalanıyor. Önce hana varmalı. Altı parmak köye dönsün. Kendisi Burdur'a gitse, valiye, müdüre çıksa işleri düzeltebilir mi acaba? Hiç değilse umut kalacağına emek kalır. Bunu altı parmağa nasıl anlatmalı? Ne haber yollamalı muhtara, pehlivana, eğitmene, pire kızına ve ötekilere? Pire kızı. Zavallı pire kızı. O olmalıydı şimdi bu işlerin içinde. Nasıl yakasından alıp paçasını indirirdi Orhan Bey'i? Orhan Bey'i bu hale getirenleri. Evet, ne demeli altı parmağa? En iyisi gerçeği olduğu gibi söylemek. Böyle böyle altı parmak.